Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 11 Mordat 1400, Hicri Kameri 22 Zülhicce 1442 ve Miladi Takvimle 2 Ağustos 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Pegasus casus yazılımı, İsrail ve uzlaşmacı Arap rejimlerin rezaleti, Batı Asya gelişmeleri ve kalıcı tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran'da yeni enerji projeleri hizmete girdi. Ruhani projelerin açılması komplo kuranların başına bela oldu dedi. Güney Pars sahasından 700 milyon metreküp gaz üretimi başladı. Salih'i İran'ın nükleer enerjisinin başarıları sebepsiz değil dedi. Hatipzade Bahreyn'in birkaç İran bankasına yönelik yanlış suçlamalarının yasal dayanağının olmadığını söyledi. Fauci, Amerika'da korona salgınıyla ilgili durum vahim boyutta dedi. Tunus Meclis Başkanı Ghannouchi askeri hastaneye kaldırıldı. Şimdi haberler.
İran'da Petrol Bakanlığı ile Kooperatif ve Çalışma Bakanlığı ve İran Atom Enerjisi Kurumu'nun projeleri İran Cumhurbaşkanı'nın video konferansındaki konuşmasıyla hizmete girdi. Güney Pars'ın 27. Açık Deniz Fazı'nın geliştirmesinin tamamlanması göz önüne alındığında bu fazlardan İran Cumhurbaşkanı emriyle diğer birkaç petrol projesiyle birlikte yararlanılacak. İran Cumhurbaşkanı Güney Pars doğalgaz sahasının 27. fazının açık deniz bölümünü ek olarak Siraf Pars İhracat Limanı'nın ilk fazını ve Güney Pars'ın 14. fazının iki açık deniz zincirini de resmi olarak hizmete açtı. Güney Pars'ın 14. aşamasının iki açık deniz zinciri, 4 gaz işleme platformunun inşası, kurulumu ve devreye alınması, 44 kuyunun borulanması ve sondajını içeriyor.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani projelerin açılmasının İran'a komplo kuranlar için bir baş belası olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün Petrol, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlıkları ile İran Atom Enerjisi Kurumu'nun milli projelerini hizmete açılış töreni yaptığı açıklamada ülke her an yapım ve kalkınma aşamasında projelerde tek tek hizmete giriyor ve bütün herkes olanca gücüyle çaba sarf ediyor dedi. İran Cumhurbaşkanı koronavirüse ve bir yandan iktisadi terör savaşına rağmen dünyaya karşı mücadelenin çok önemli olduğunu belirterek ancak asıl cevap halkın direnişi olmuştur dedi. Ruhani bugün İran tarihinin en büyük ekonomik projesi olan Güney Pars'ın 27. etabı ile ilgili tüm iskeleleri açtık ifadesini kullandı. İran Cumhurbaşkanı ayrıca şöyle dedi. Asalüye'ye girdiğimizde birçok mühendislik çalışmalarının yapıldığı atölyeler, rafineriler, rıhtımlar ve su altı yerleri dikkatimizi çekiyor.
İran Petrol Bakanı Behzad Namdar'a göre Güney Pars sahasından gaz üretiminin 700 milyon metreküp'e ulaştığını söyledi. İran Ajansı'na göre İran Petrol Bakanı Zengene dün Petrol Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlıkları ile İran Atom Enerjisi Kurumu'nun projelerinin hizmete geçmesi töreninde yaptığı açıklamada Güney Pars ortak sahasından ham gaz üretimi 2,5 kat arttı dedi. Zengene ayrıca şöyle dedi. Bu sahadan ham gaz üretimi 2013 yılında günde 280 milyon metreküptü. Şimdi 700 milyon metreküpe yükseldi. İran Petrol Bakanı bu 8 yılda Güney Pars'a yaklaşık 25 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Sahip olduğumuz diğer sahalardan gaz üretilerek günde 1 milyar metreküp doğalgaz rekorunu kırdık dedi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İran'ın nükleer endüstrisinin başarılarının sebepsiz olmadığını belirterek İran'ın bu başarılarının takdire şayan olduğunu söyledi. Ali Ekber Salihi dün Petrol Bakanlığı ve İran Atom Enerjisi Kurumu'nun projelerinin hizmete açılış töreninde yaptığı konuşmada nükleer sanayinin başarılarının sebepsiz yeri değildir. İran Atom Enerjisi Kurumu nükleer müzakerelerde gerekli hassasiyeti ve aynı şekilde nükleer anlaşmada göstermiştir dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ayrıca şöyle dedi. Ülkenin nükleer yakıt döngüsünün geliştirmesi gibi büyük altyapı projelerini yürütmenin yanı sıra İran Atom Enerjisi Kurumu 10 milyar dolarlık ikinci ve üçüncü nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesine de başlamıştır. Salihi, İran'ın nükleer alandaki diğer başarıları olarak İran Radyo İlaç Üretim ve Geliştirme Merkezi ve toplam değeri yaklaşık 350 milyon euro olan büyük bir iyon terapi merkezinin kurulmasından bahsetti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, hükümet bu projeleri ekonomik savaşın en zor koşullarında başlattı, gerçekleştirdi. Ve bu son iki projenin yaklaşık %85'i neredeyse tamamlandı dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahreyn'in birkaç İran bankasına yönelik iddialarının yasal bir dayanağı olmadığını söyledi. İran Ajansı'na göre Said Hatipzade dün Bahreyn Yüksek Ceza Mahkemesi'nin İran Merkez Bankası ve diğer bazı İran bankalarına karşı açtığı dava ve sahte suçlamalarla verilen para cezaları hakkında şunları söyledi. İran, Bahreyn'de İran Merkez Bankası ve İran bankalarına atfedilen girişimleri ve suçlamaları şiddetle reddediyor. Hatipzade, bu hayali suçlamaların sunulması ve bu davaların soruşturulması ve hüküm verilmesinin İran açısından hiçbir hukuki geçerliliği yok. Yoktur dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Bahreyn mahkemelerinde Merkez Bankası ve İranlı şahıs ve bankalar aleyhindeki yargı süreci o kadar çarpıktır ki bazı medya kaynakları dışında elimizde resmi ve güvenli bir kaynak yok dedi. Hatipzade ayrıca şunları kaydetti. Bu nedenle bu konudaki herhangi bir açıklama yalnızca medyada yayınlanan haberlere dayanmaktadır. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bu davaların açılmasının ve Merkez Bankası ile İran Sadirat ve Milli Bankaları ile bu bankaların bazı yöneticileri hakkında mesnetsiz suçlama ve iddialarda bulunulmasının genel amacı siyasi saiklere dayanmaktadır ve hiçbir hukuki değeri yoktur dedi.
İran Devrim Muhafızları Komutanı Yardımcısı Tuğamiral Ali Fedevi, İran'ın doğu sınırlarının tam güvenlikte olduğunu söyledi. Ali Fedevi, dün yaptığı açıklamada İran'ın sınırları tamamen güvenli ve şu ana kadar özellikle ülkenin doğu sınırlarında herhangi bir sorun yaşamadık dedi. Ali Fedevi ayrıca şöyle dedi. Devrim Muhafızları, milis ordusu ve silahlı kuvvetlerin gücü öyledir ki tüm dünya İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliğinde en ufak bir rahatsızlık yaratamayacaklarını biliyorlar. Fedevi, Amerikalıların İran'a karşı askeri alanda başarılı olamayacaklarını bildiklerini ve bunu tam olarak kabul ettiklerini ve bundan dolayı da İran'a karşı şeytani niyetleri olanların da bundan gerekli dersi çıkardıklarını söyledi. Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı İslam İnkılabı rehberinin zirveye ulaştığımızda düşmanlıklar sona erecek konuşmasına atıfta bulunarak bundan dolayı her geçen gün bu hedefe daha da yaklaşmak için çalışıyoruz dedi.
İngiltere Dışişleri Bakanı dün Siyonistlerle ağır birliği yaparcasına Umman az birliği yaparcasına Umman denizinde hedef olan bir gemiyle ilgili olarak İran'la aleyhinde asılsız ithamda bulundu. Fars Haber Ajansı'na göre Dominic Raab, Siyonistlerin İran'a yönelik iddialarını tekrarladı. Umman denizinde İsrail gemisine yapılan saldırının arkasında Tahran'ın olduğunu iddia etti. Cuma sabahı Deniz Ticaret Operasyonları adlı bir İngiliz askeri grubu kısa bir açıklamada Umman denizinde bir geminin hedef alındığını iddia etti. İngiliz Savunma Bakanlığı daha sonra geminin Siyonist rejime ait olduğunu açıkladı. Bu olayla ilgili haberin yayınlanmasının ardından Siyonistler en başından beri hiçbir delil olmaksızın İran aleyhinde suçlamalarda bulundular. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade pazar günü Siyonist rejimin İran'a yönelik suçlamalarına tepki göstererek Kudüs'ün işgalcisi rejimin bunu ilk kez yapmadığını vurguladı. Hatipzade, Siyonist rejimin ayak bastığı her yere güvensizlik, şiddet ve terörü de beraberinde götürdüğünü belirterek mevcut durumun sorumluları Kudüs'teki işgalci rejimin ayaklarını bölgeye açanlardır dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın ekonomi yardımcısı ülkeye yaklaşık 20 milyon doz yabancı ülkelerden aşının geldiğini duyurdu. Resul Muhacir dün yaptığı açıklamada ülkeye yaklaşık 20 milyon doz yabancı aşı girdi ve endişelenmeye gerek yok dedi. İran Dışişleri Bakanı yardımcısı, bakanlığın aşı ve sağlık ekipmanları sağlama konusunda faaliyetlerine temasla bu 20 milyon doz aşı korona pandemisinin başlangıcından ve aşıların geliştirmesinden bu yana farklı ülkelerden ithal edildi dedi. Muhacir, İran Dışişleri Bakanlığı teknoloji transferi, ekipman ve ham madde tedariği alanında yerli aşı üretiminde çeşitli ülkelerle işbirliği yapmada çok etkin rol oynadı ifadesini kullandı.
Amerika Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı ülkede koronavirüs salgınının korkunç olduğunu söyledi. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Anthony Fauci, Delta varyantıyla bağlantılı olarak COVID-19 vakalarının arttığı bir dönemde daha fazlacının ufukta göründüğünü söyledi. Bununla birlikte Fauci, Amerika'da bir kapanma olmasını beklemediğini de belirtti. Fauci buna gerekçe olarak geçen kış mevsiminde yaşananları tekrarlatmayacak kadar insanın aşı olduğuna inandığını söyledi. Bununla birlikte Fauci salgını bastırmak için yeterli aşı oranına da ulaşılamadığını kaydetti. Amerika'daki yeni vakaların neredeyse tamamı aşı olmayanlardan. Aşı olanlar virüse yakalanabiliyor. Bununla birlikte hastalığı hafif atlatıyor ama bir başkasına virüsü bulaştırabiliyor. Fauci bir kapanma olacağını düşünmediğini ama gelecekte biraz acı ve ıstırap göründüğünü kaydetti. Fauci bu açıklamaları ABC televizyonuna yaptı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük COVID-19 tablosu verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 251.224 testte 20.890 vaka tespit edildi. 96 kişi hayatını kaybederken 5.539 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük verileri ilişkin yaptığı açıklamada vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur, aşı olun, kalabalıklardan uzak durun dedi.
Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 28 Temmuz'dan bugüne çıkan 125 yangının 119'unun tamamen söndürüldüğünü ya da kontrol altına alındığını bildirdi. Yangın bölgesinde çarşamba gününe kadar nem oranının düşük olacağını belirten Pakdemirli yaklaşık bir hafta boyunca sıcak ve kuru havanın devam edeceğini kaydederek şunları belirtti. 28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak 125 yangın çıkmıştı. 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı. Şu anda devam eden 8 yangınımız var. Devam eden yangınlarımız Antalya'yı biliyorsunuz. Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarımız devam ediyor. Muğla'da Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Seydi Kemer yangınları devam ediyor. Yeni gelen bilgiye göre Seydi Kemer yangını soğutma çalışmaları başladı. Gün içinde Menteşe'den çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Libya'da uzun süredir kapalı olan Misurata-Sirte sahil yolunun 30 Temmuz 2021 tarihinde resmen ulaşıma açılmasını memnuniyetle karşıladı. Türkiye, Libya halkına ve Milli Birlik hükümetine desteğini sürdürecektir dedi. Libya krizindeki taraflardan temsilcilerin yer aldığı 5+5 ortak askeri komite, ülkenin doğu ve batısını birbirine bağlayan sahil yolunun açıldığını açıklamıştı.
İslami Direniş Hareketi Hamas'ın siyasi büro başkanına yeniden İsmail Haniye atandı. Hamas'a yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre 3 bölgenin sorumlularının seçimin ardından Genel Şura Konseyi 2021-2025 siyasi büro başkanlığı için isim belirlemek üzere toplandı. Konsey, Halit Meşrel'in seçimlerden özrünü sunarak çekilmesi ardından rakibi olmayan Haniye'yi oy birliğiyle siyasi büronun ikinci dönem başkanlığı için seçti. Haniye ilk kez Hamas'ın siyasi büro başkanlığı için Mayıs 2017'de yapılan seçimde Halit Meşrel'in yerine seçilmişti. Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye, Gazze şeridindeki Eş-Şati mülteci kampında 1963'te dünyaya geldi.
Lübnan'da geçici başbakan Hasan Diab, Güney Beyrut'ta Ali Şebli'nin cenazesine düzenlenen kanlı silahlı saldırı ardından fitnecilere ve Lübnan'ın güvenlik ve istikrarını bekleyenlere izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Halde bölgesinde düzenlenen bir düğün töreninde silahlı bir kişi Ali Şebli adlı bir kişiyi vurarak öldürdü. Dün pazar günü bir dizi silahlı saldırgan Şebli'nin cenazesine katılanların üzerine ateş açarak iki kişiyi öldürdü. Birkaç kişiyi de yaraladı. Bu arada Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Al-Canbolat faillerin bir an önce tutuklanıp adalete teslim edilmesi gerektiğini vurguladı. Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Necip Mikati de olaylardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Tüm tarafları temkinli olmaya çağırdı.
Iraklı kaynaklar pazar günü Amerikan terör ordusuna ait başka bir konvoyun Irak'ta hedef alındığını bildirdi. Irak Direniş Bilgi Ağ Haber sitesi El Alem El Mugavim Amerikan terör ordusuna ait bir lojistik konvoyun Irak'ın Hinli kentinden geçerken hedef alındığını bildirdi. Saldırıda herhangi bir yaralanma veya ciddi hasar bildirilmedi. Birkaç saat önce Irak medyası Irak'ın Nivani kentinde bir Amerikan askeri lojistik konvoyunun imha edildiğini bildirdi.
Tunus Meclis Başkanı Ben El-Nahda Hareketi Lideri Raşid El-Ganmışi'nin koronavirüs sebebiyle sağlık durumunun kötüleştiği ve başkentteki askeri hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Geçen pazar Tunus Cumhurbaşkanı Said Başbakan Hişam El-Meşi'yi görevinden almış, parlamentoyu bir ay süreyle askıya almıştı. Tunus Cumhurbaşkanı, Tunus parlamentosu üyelerinin dokunulmazlıklarını kaldırmış, muhaliflerin hükümete karşı bir darbe olarak nitelendirdiği, yeni hükümet kuruluncaya kadar görevi devraldığını bildirmişti.
Ve son haberimiz, 130 kilogram kategoride İran'ın temsilcisi Emin Mirzazade bugün Romanyalı rakibini yenerek bronz madalya için müsabaka şansını yakaladı. Mirzazade bugün öğleden sonra bronz madalya için Türkiye'den Rıza Kaya Alp ile müsabaka edecek.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Rusya seçimlerine yabancıların müdahaleleri konusunda uyarı etrafında. Rusya İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sergey Narishkin, Duma seçimleri ve Rusya Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik kışkırtıcı müdahaleler hususunda uyarılarda bulundu. Rus yetkili, ülkeye karşı olanlar kışkırtıcı eylemlerde bulunma hazırlığında ifadesini kullanırken, Narishkin, Rusya'ya karşı komploların 2021 ve 2024 seçimleri için tasarlandığını bildirdi. Rusya'da bu yıl 19 Eylül tarihinde Duma temsilcilerinin, 9 bölgenin valisinin ve yerel konsey üyelerinin seçileceği seçimler yapılacak. Bu üst düzey Rus istihbarat teşkilatının yabancıların müdahaleleriyle ilgili ciddi uyarısı aslında son yıllarda günden güne artan müdahaleler, Batı'nın doğrudan Rus halkını tereddüte sürükleme ve Rus hükümetinin meşruiyetini azaltma ve sonuçta her seçimin düzenlenmesinin ardından kaos ve huzursuzluk olayları çıkarma amaçlarıyla ilgili olmuştur. Bu bağlamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da son dönemde batılı devletlerin Duma seçimleri eşiğinde Rusya içişlerine müdahale etme ihtimalinden söz ederek Batı'yı istikrarsızlaştırıcı girişimler konusunda uyardı. Sergey Lavrov, Rusya Uzak Doğu Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada şöyle dedi. Batı Rusya'nın durumunu istikrarsızlaştırmaya ve ülkedeki protestoları seçim eşiğinde tetiklemek istiyor. Seçimlerin ardından da seçimlerin meşru sayılmaması için bir kampanya başlatma niyetinde. Batılıların müdahaleci girişimleri, istikrarsızlık odakları oluşturmak, protestoları tetiklemek, körüklemek ve nihayetinde istediği gelişmeleri ortaya çıkarma doğrusundadır.
Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu alandaki en belirgin faaliyetleri arasında mali yardımların artırılmasının yanı sıra muhalefetin tam medya desteğini üstlenmesi ve Rusya'daki iç durum bağlamında olumsuz bir atmosfer yaratılması için propaganda başlatmasıdır. Brüksel ve Washington, Rusya'da muhalefet lideri Alexei Navalny gibi Batı yanlısı bir figürün iktidara gelmesini istiyor. Ancak muhalefetin Batı'ya bariz bağımlılığı ve Rus halkının farkındalığı nedeniyle şimdiye kadar amaçlarına ulaşamamışlardır. Aslında Rus karşıtı duygular Batılıları, özellikle de Amerika ve bazı Avrupa Birliği ülkelerini son Rusya seçimlerinde Moskova hükümeti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı doğrudan propaganda ve medya savaşı arenasına girmesine yol açtı. Rusya defalarca seçimlerine Amerika'nın açık müdahalesi ve Washington'un Rusya'nın parlamento veya cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını göstererek bir yandan da protestoları ve mitingleri tetiklemek istediğine tanıklık etti. Özellikle Putin'in politikaları ve eylemleri hiçbir zaman Batı'nın, özellikle de Amerikalıların hoşuna gitmemiştir. Putin özellikle Amerika liderliğindeki NATO ile Doğu Avrupa'da, yani Ukrayna krizinde karşı karşıya gelmiş ve Batı sultasına boyun eğmek istemeyen Venezuela gibi ülkeleri desteklemiş ve bir yandan da Suriye'deki askeri varlığını pekiştirerek terörizmle mücadele edip Amerika'nın siyasetleri ve girişimleriyle mücadele etmeye çalışmıştır. Rusya'nın Navalny liderliğindeki Batı yanlısı muhalefeti, Rusya'nın seçim sürecini ve seçim sürecinden kendilerini silme girişimlerini şiddetle eleştirdi. Navalny mevcutta işlenen suçlardan dolayı hapiste ve Amerika ve Avrupa Birliği Moskova'yı onu serbest bırakmaya zorlamak için geniş çaplı siyasi baskı ve yaptırımlar uygulamıştır. Haziran 2021'de Rusya'da kabul edilen aşırılık yasasına göre aşırılık yanlısı grupların liderleri, destekçileri ve üst düzey üyeleri seçimlere katılamayacak. Rus senatörü Andrei Klimov, hiçbir medeni ülke aşırılık yanlılarının resmi kurumlara girmesine izin vermeyecek, diyor. Aşırılık yasası Navalny siyasi ağ yetkilileri ve destekçileri için yasal bir engel oldu ve Batılıların seçimler yoluyla Rusya'nın yasal kurumlarına sızmasını etkili bir şekilde engelledi.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Azerbaycan Cumhuriyeti dindarlarının Bakü hakimiyetinin Siyonistlere yakınlaşmasına yönelik pasif tutumlar etrafında. son yıllarda Azerbaycan Cumhuriyeti Siyonist-İsrail Dostluk Parkı'nın yapılması veya Yahudi liderlerinin Bakü'de toplanması ve hatta Siyonist bir yetkilinin Bakü'ye ziyaret planları ve projelerin açıklanması daima Azerbaycan Cumhuriyeti halkı arasında çok sert tepkilere yol açmıştır. Ancak Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinin işgal altındaki topraklarda iki resmi temsilcilik açması bu ülkede ve hatta İran'da ciddi ihmalkarlıkla karşılaşmıştır. Gerçekten bu ihmalkarlık ve uyuşukluğun nedeni nedir? Acaba gerçekten Bakü hükümetinin Siyonist rejim nezdinde bu vampir ve tehlikeli rejim nezdinde Bakü hükümetinin büyükelçilik açması için kapıları aralayan ticari ve turizm bürolarının açılması bu kadar mı önemsizleşmiştir? Acaba bu büroların açılması Bakü-Siyonist rejim ilişkilerini hiç mi etkilemeyecek? Acaba bu ihmalkarlık durumu görmemek ve anlamamak Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yıllarca propaganda ve uzlaşma çalışmalarının sonucu mudur? Acaba bu durum İran'a da mı sıçramıştır? İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti ilişkilerindeki mülahazakarlık ve siyasileşmeler o kadar esrar dolu yanlara sahip ki uzmanlar bile bu kayıtsızlığı ve ihmalkarlığı anlayamamaktadır. Gerçekten neden Azerbaycan halkı hatta Azerbaycan'ın dindar kesimi ve devrimcileri Siyonist rejimin bu ülkedeki geniş çaplı varlığına pasif kalmış, Bakü ile Tel Aviv yakınlaşmasını uygun ve gerekli görüyorlar? Acaba Bakü medyası ve yetkililerinin de iddia ettiği gibi Siyonist rejim İsrail Karabağ bölgesinin kurtarılmasına o kadar önemli rol oynamış ki Azerbaycan halkı bile İsrail'in bu ülkedeki geniş varlığına kayıtsız kalmaya başlamış ve kendine İsrail'e borcu görmeye mi başlamıştır? Yoksa bu doğrultudaki iddialar hep yalandan ibarettir. Bu yalanlar sonucu Bakü hükümetinin Tel Aviv nezdinde resmi bürolar açması yolları açılmak isen de aşikardır. Bu arada bizim de Azerbaycan Cumhuriyeti halkını bilgilendirmekte ne kadar etkili olduğumuz sorgulanmalıdır. Acaba o kadar kusurlu davrandık ki şimdi de Bakü hükümeti işgalci rejime bu kadar yaklaşabilmeye cesaret buldu ve Azerbaycan halkı da bunu tepki gösteremedi mi?
İkinci Karabağ Savaşı sırasında Bakü'nün ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Siyonist uçakların bu savaşta İsrail silahlarını kullandığı için Azerbaycan Cumhuriyeti halkını Siyonist rejime borçlu göstermek için yaygın propagandaya başlamaları yönde büyük bir gelişmeye yol açtı. Bakü'nün resmi bürolarının işgal topraklarında açılması karşılığında Azerbaycan Cumhuriyeti'nde sosyal ve siyasi kuruluşlar ve dindar kesim açısından bile önemli bir ihmalkarlık ve pasiflik ortaya çıktığı yalan mıdır? Bu soruların cevabı ne olursa olsun ve Azerbaycan Cumhuriyeti halkının dünyanın en tehlikeli ve kana susamış suçlularının yanında yer alan Bakü'ye karşı kayıtsızlığının sebebi ne olursa olsun bu tehlikenin boyutları ve kayıpları o kadar büyük ki Cumhuriyetin hayrını isteyenler Azerbaycan'ın ve İran'ın bu bölgenin buna sessiz kalmasının mümkün olmadığını düşünmeye başlamışlardır. Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki anti-Siyonist yanlılarının Siyonizme karşı oldukları için yıllarca zincire vuruldukları ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Siyonist nüfuza karşı savaşan din adamlarının ve gençlerin çoğunun yıllarca hapsedildiği doğrudur. Ancak unutmamalıdır ki Azerbaycan Cumhuriyeti halkının Şii kimliği henüz ölmemiştir. Nitekim aynı masum halk arasında komünist ateizmi hiçbir zaman kesinli samimi bir şekilde kabul etmeyen gençlerin ve grupların ayağa kalkıp Siyonist yandaşlarına karşı haykıracakları söylenebilir. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Mikhail Cebbarov'un Bakü'nün işgal topraklarında büroların açılış töreninde bu rejimi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin zafer ve başarı faktörü olarak adlandırması ve Azerbaycan Cumhuriyeti halkını Siyonistlere borçlu göstermeye çalışması bu kesim tarafından hazmedilmeyecektir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten Bir Yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Murdat 1400, Hicri Kameri 22 Zilhicce 1442 ve Miladi 2 Ağustos 2021 Pazartesi. ...1382 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Zilhicce 60 yılında Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Hazreti Ali aleyhisselamın ashabından Meysem Tammar şehit düştü. İlk başlarda köle olan Meysem Tammar daha sonraları Hazreti Ali aleyhisselam tarafından satın alındı ve ardından serbest bırakıldı. İmam Ali aleyhisselam Tammar'ı çok severdi ve ona büyük saygı duyardı ve Tammar da aynı şekilde İmamı severdi. İmam aleyhisselam Meysem'in şehadetinden yıllar önce ona nasıl şehit olacağı konusunda haber vermişti. O dönemin zalim hükümdarları imamın Tammar'ın ne şekilde şehit olacağına dair verdiği bilinen bilginin dışında Meysem'i şehit etmeyi düşünüyorlardı. Ancak İmam Ali aleyhisselamın öngördüğü şekilde Meysem'in dili kesildi ve İslam peygamberi Ehl-i Beytine yönelik açıkça beslediği sevgi ve muhabbet suçundan dolayı Kufe'nin zalim hükümdarı Ubeydullah bin Ziyad tarafından feci şekilde şehit düştü. ...33 yıl önce bugün Hicri Şemsi 11 Murdat 1367'de Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın İran'la Irak'a gönderdiği araştırma heyeti yayınladığı iki bildiride Irak'ın Basri rejiminin İran'a karşı açtığı savaş sırasında İranlı askerlere karşı defalarca kimyasal silah kullandığını bildirdi. Birleşmiş Milletler aslında Irak ordusunun İran'a karşı kimyasal silahlar kullandığını ilk defa açığa çıkardı. Güvenlik Konseyi Saddam ordusunun kimyasal silahlardan yararlanmasına yönelik tepkisinde Irak'ın Basri rejimine karşı herhangi bir bildiri yayınlamadı. Bu bildirinin yayınlanması ardından Irak savaş uçakları İran'ın batısındaki Oşneviye kentini kimyasal bombalarla hedef alması sonucunda 2400 savunmasız insan yaralandı. ...112 yıl önce bugün Hicri Şemsi 11 Murdat 1288'de İranlı önde gelen alim Ayetullah Şeyh Fadlullah Nuri Tahran'da sultacı güçlerin satılmış unsurları ve piyonlarınca idam edildi. Ayetullah Nuri, Kacar döneminde din alimleri ve halkın Kacar hükümetine karşı mücadelelerine aktif bir şekilde katıldı. Tahran kentinin ele geçirilmesi ve küçük istibdadın sona ermesi ardından sömürge unsurları mevcut şartlardan yararlanarak yıllarca İstibdadın yok olması ve İslam dininin hakimiyetinin sağlanması için yoğun çabalar gösteren Şeyh Fazlullah Nuri'yi böyle bir günde şehit ettiler. ...24 yıl önce bugün Hicri Şemsi 11 Murdat 1376'da Iraklı önde gelen alim ve fakih Ayetullah Seyyid Abdurrıza Hüseyin'i Şehristani vefat etti. Hicri Şemsi 1299'da Kutsal Kerbela kentinde dünyaya gelen Şehristani kendi dönemindeki alimlerden feyizler alması neticesinde fazıl bir müçtehit oldu. ...961 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Zilhicce 481'de İranlı ünlü arif ve bilim adamı Pir-i Herat lakaplı Hacı Abdullah Ensari vefat etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İkizdere'nin çığlığını artık duyun.
Karar.
Cumhur'da göçmen çapları.
Yeni Asya.
Irkçı söylem toplumu felakete sürüklüyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Karalioğlu 31 Temmuz tarihli Karar Gazetesi'nde "Ormanlar niye söndürülemiyor?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Aslında herkesin cevabını aradığı sorunun cevabını bir parça Cumhurbaşkanı, bir parça da Orman Bakanı verdi. Bakan, "Envanterimizde yangın söndürme uçağı yok," dedi. Peki öteden beri orman yangınlarına müdahale eden Türk Hava Kurumu'nun uçağı da mı yok? Yokmuş. Onu da Cumhurbaşkanı söyledi. Rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok, sanki olmaması soruyu soranların kusuruymuş gibi, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Envanterde yok, olanlar da işe yaramıyorsa ormanlar yanar. Hele uçağı olanlardan, orman yangınıyla mücadele tecrübesi olan ülkelerden yardım istemeyi de düşünmemişsek. Durumu anlamakta zorlanan varsa Tarım ve Orman Bakanı'nın tam sözlerini de verelim. Yani envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok. Envanterimizde yangın söndürme helikopterimiz yok. Bu ezelden beri böyle, ancak envantere de uçak alımı ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çalışmalara başladık. İhalesini de inşallah bu sene içerisinde tamamlıyor olacağız. Bakan yüreklere de su serpti. Uzay aracı almak gerekirse onu da alırız. Anlaşılan o ki Türkiye gibi orman yangını açık olan ve her sene bu problemi yaşayan bir ülkenin yangınlara karşı sıradan bir hazırlığı bulunmuyor. Bu yıl artık Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla harekete geçilecek. Bunu öğrendik. Tıpkı Orman Bakanı'na eşlik eden Dışişleri Bakanı'nın yangınla ilgili adli takibatın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla başlatıldığını açıklaması gibi. Yine anlaşılan o ki her yaz sezonu yaşadığımız orman yangınlarına karşı ne uçak ne de önleyici başka bir yöntem üzerinde düşünülmemiş. Bakanlar bir daha böyle bir çaresizlik yaşanmaması konusunda herhangi bir talimat almamış veya aldıkları halde gereken çalışmaları yapmamışlar. Yoksa en azından Türkiye'nin bir yangın müdahale uçak filosu olur ve en azından en basit drone teknolojisiyle takip yapılırdı. İkisi de olmadı. Bu tür afetlerde dünya başka nasıl önleyici girişimlerde bulunuyor bilmiyoruz ama onlar da olmadı. Ne oldu? Her afette gördüğümüz gibi olan olduktan sonra Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla birkaç bakan olay yerine gidiyor ve duruma siyasi olarak vaziyet ediyor. Eleştirileri susturmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar ve devletin büyüklüğüne dair bitmek tükenmek bilmez notukları sarılıyorlar. Potansiyel afet bölgelerine afeti felaket yaşanmadan giden, önlem alan, araç, gereç, donanım, insan kaynağını hazırlayan bir bakan göremiyoruz. Çünkü devletin afetle mücadele yöntemi içinde böyle bir vizyon bulunmuyor. Önleyici hekimlik diyebileceğimiz bir kavram ve anlayış asla akledilmiyor. Her afette tek görüntü ve tek hamle var. Bakanlar olay yerinde.
Mehmet Faraç 31 Temmuz tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Düşmanlar, ihanetler, yangınlar" başlıklı yazısına yer veriyor. Okanlı ve öfke dolu barbarlığa dumanlar karıştı bir kez daha, her yerde ateşler sarmış doğayı. Vatan millet düşmanlığının ezeli öfkesinin kirli dumanıdır bu. Ormanlar, köyler, bağlar, bahçeler, evler yanıyor yurdun dört bir yanında. ve insanlar kaçışıyor kızıl ateşin barbarca taarruzundan, yangından kurtulamayan yüzlerce hayvanın cansız bedeni saçılmış çevreye, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Evet, biz bu dumanlı filmi çok gördük. Bu ihanet taarruzunun üç ayak izi var ateşin üstünde. Çünkü Türkiye'nin en önemli turizm merkezleriyle Kayseri'den Adana'ya kadar 21 kentte en az 63 ayrı noktada çıkartılan yangınların farklı failleri var. Çoğu ormanlık olan askeri alanların bile yapılaşmaya açılması yetmezmiş gibi imar affı denilen rezaletler de yok etti ülkemizin güzelim ormanlarını. Baksanıza sel baskınları Rize ve Arhavi'yi mahvederken Karadeniz'de imar affı için başvuran 70 bin kişinin derelere, yamaçlara, yakılmış ormanlık alanlara kaçak ev yaptığı saptanmış. Peki ormanları sadece rantiye ve imar affı mı vurdu? Ne yazık ki değil. Göz göre göre bir başka orman düşmanlığı var ki rantiye siyaset ortaklığının pervasızlığında bildiğini okumaya devam ediyor. Aksini savunanlar düşünsün bakalım dünyanın neresinde bir ormanlık alanda kasıtlı yangın çıkartılır ve oraya hemen otel yapılır. İşte bu konudaki son vaka ile ilgili sosyal medyada yüz binlerce paylaşım yapılmasına rağmen Bodrum Güvercinlik'te yakılan ormanın üzerine tatil köyü inşa edenler de hiç utanmadı iktidarın yetkilileri de. Asıl mesele de söz konusu orman yakıldığında derhal ağaçlandırılacağını söyleyen AKP kadroları ortadan kayboldu. Heyhat, kaderin cilvesi midir nedir? Önceki gün çıkan yangında işte yakılan ormanın üzerine yapılan otel de ateşlerden etkilendi. Ormanların yakılması ve oralara turizm tesisleri yapılması rezaleti güvercinlikteki skandaldan ibaret değil. Yüzlerce örneği var bu doğa ve rant barbarlığının. Peki orman arazilerinin turizm ve başka gerekçelerle yanlışlara tahsis edilmesine ne demeli? 2013'te 38 bin, 2014'te 40 bin, 2015'te 47 bin, 2016'da 43 bin, 2017'de 57 bin, 2018'de 25 bin, 2019'da ise 22 bin hektarlık orman alanı, turizm, enerji, maden, altyapı gibi yatırım bahaneleriyle birilerine tahsis edilmiş. Evet, Türkiye ormanlarını yok eden çete anlayışının zalim kundakçıları sadece arazi mafyası ile rantiyenin utanmazları değil. Bir de memleketin başında 40 yıllık terör belası var ki onlar sadece zincirleme eylemlerle ormanları değil insanları, hayvanları ve yaşam alanlarını da yakıyorlar. Orman yakma barbarlığının üçüncü ayağı budur işte.
Faruk Çakır 31 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde "Yandık ama ders aldık mı?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Akdeniz bölgesi başta olmak üzere pek çok yerde çıkan şüpheli yangınlar sebebiyle büyük bir kayıp yaşandı. Yangınlar daha çok terör eylemleriyle irtibatlandırıldı ki daha önce benzer hadiseler çokça yaşandığı için böyle düşünülmesi tabidir. Teröristlerin ormanı yakarak kendilerince intikam alması insanın zalim ve cahil olduğunun başka bir delili olsa gerek diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Orman yangınları elbette ülkemize has bir durum değil. Dünyanın pek çok yerinde ormanlar yanıyor. Ancak dünya ülkelerinin bu yangınlardan gerekli dersleri aldığı ve mümkün olan tedbirlere müracaat ettiği görülüyor. Sorgulanması gereken mesele yangınların çıkmasından ziyade mümkün olan tedbirlerin vaktinde ve zamanında alınıp alınmadığıdır. Türkiye'de meydana gelen orman yangınları karşısında alınan tavır önemlidir. En başta yangınların meydana gelmemesi için yapılacak işlerin tamamı yapılmalıdır. Acaba bu tedbirler olması gerektiği kadar ve olması gereken vakitte alınıyor mu? Bir başka önemli mesele de yangınlar meydana geldikten sonra yapılan söndürme çalışmalarının dünya şartlarına uygun olup olmadığıdır. Bu noktada yine karşımıza açıklık, şeffaflık ve güven meselesi çıkıyor. Türkiye'yi idare edenler gönül huzuruyla her türlü tedbir, araç ve gereç temin edilmiş, başka imkan yok diyorsa mesele yok. Konu ormanlarımızı yangınlardan korumak için hala bir uçak filosunun olmayışı nasıl izah ediliyor denilmek suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na soru olarak sorulmuşsa bir ihmalin söz konusu olduğu akla gelmez mi? Orman yangınları ve söndürme çalışmalarını bilek güreşi haline getirmemek icap eder. Bu meseleler ne parti ne de siyaset meselesidir. Ancak gerekli tedbirleri almak ve imkanları seferber etmek siyasetçilerin ve idarecilerin görevidir. Ormanları yangınlardan korumak için bir filo var mı diye sorulduğunda böyle bir filonun olduğunu göstermek ve ispat etmek zor olmasa gerek. Eğer bu yapılmıyor ve böyle soruları gündeme getirenler kınanıyorsa isabetli bir iş yapılmış olmaz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Pegasus casus yazılımı, İsrail ve uzlaşmacı Arap rejimlerin rezil olması.
Son günlerde İsrail'e firma NSO'ya ait olan Pegasus adlı casus yazılımla ilgili yapılan ifşaat bir kez daha casusluk meselesini gündeme getirdi.
Bu yüzden biz de Pegasus casus yazılımı hakkında çıkan haber ve raporları sizler için gözden geçirmeye karar verdik.
Pegasus casus yazılımı İsrail'li bir firma tarafından cep telefonlarını hacklemek üzere geliştirilen bir yazılımdır. İngiliz The Guardian gazetesi İsrail'de NSO firması tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımı son dönemde başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere birçok ünlü şahsiyeti hedef aldığını belirterek bu yazılım ve çatışma tarzı hakkında bazı bilgileri paylaştı. Gazete, Pegasus casus yazılımı şimdiye dek özel bir firma tarafından hazırlanan ve geliştirilen en güçlü casus yazılımı olduğunu belirtti.
Pegasus casus yazılım, cep telefonuna yerleştiği andan itibaren sahibi fark etmeden yerleştiği cep telefonunu 7/24 dinleyerek casusluk yapabiliyor. Pegasus casus yazılımı cep telefonu kullanıcısı tarafından gönderilen veya cep telefonuna ulaşan mesajları kopyalıyor, fotoğrafları kullanıyor ve görüşmelerde sesi kaydediyor. Bu yazılım hatta cep telefonunuzun kamerasını kullanarak sizden gizlice görüntü çekiyor. Hatta cep telefonunuzun mikrofonunu açarak bulunduğunuz ortamda başkalarıyla konuştuklarınızı kaydedebiliyor. Pegasus casus yazılımı ayrıca sizin nerede bulunduğunuzu, daha önce nerede olduğunuzu ve kimlerle görüştüğünüzü tespit edebiliyor.
Pegasus casus yazılımı ilk kez 2016 yılında tespit edildi. O tarihte Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı olan Ahmet Mansur adlı aktivistin cep telefonu hacklendi, ardından gözaltına alındı. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi şimdiye dek Ahmet Mansur'u serbest bırakmadı ve hala hapiste tutuyor. O tarihten sonra Siyonist firma NSO'nun cep telefonlarına yönelik saldırı yeteneği de büyük oranda gelişti. Bu yazılımın uygulaması sıfır klik saldırısı tabir edilen şekilde oluyor ve cep telefonu sahibiyle hiçbir tahammül veya uygulamayı gerektirmiyor.
Aslında Pegasus casus yazılımı hali hazırda büyük ölçüde cep telefonlarının zayıf yönlerinden yararlanıyor. 2019 yılında WhatsApp, İsrailli firma NSO'nun geliştirdiği bu yazılım 1400 cep telefonunu ele geçirdiğini ve kendi hedefleri doğrultusunda yararlandığını ifşa etti. Pegasus casus yazılımı hedef cep telefonuna WhatsApp üzerinden arama ile hatta hedef cep telefonu aramaya cevap vermese bile nüfuz ederek içindeki tüm bilgileri ele geçiriyor.
Pegasus casus yazılımı hakkında sorulan önemli sorulardan biri bu yazılımın hedefinde kimlerin bulunduğu sorusudur. Merkezi Paris'te bulunan ve Uluslararası Haf Örgütü ile birlikte hedef numaraların listesine medyaya veren Yasa Konular Medya Örgütü 50'den fazla ülkede 1000 kişiyi tespit ettiklerini, bu kişilerin arasında bazı Arap saltanat rejimlerinin başında bulunan hanedanların üyeleri, 65 ticaret firması başkanı, 85 insan hakları aktivisti, 189 gazeteci ve aralarında birkaç cumhurbaşkanı ve başbakanın da bulunduğu 600'den fazla politikacı yer aldığını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Lübnan'ın eski başbakanı Saad Hariri, Pegasus casus yazılımının hedefi olan bazı ünlü şahsiyetlerdir.
Şimdi ise dünya genelinde birçok devlet, İsrail patentli Pegasus casus yazılımını muhalif siyasilere, insan hakları aktivistleri, gazetecilere ve ticari firmaların başkalarına karşı kullanma suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor. Irak'ta politikacılar, siyasiler ve medeni aktivistler, korsan İsrail'in Pegasus casus yazılımının hedefi olan bazı kesimlerdir. Irak'ta ayrıca çok sayıda askeri ve dini şahsiyetinde söz konusu casus yazılımın hedefi olduğu ifade ediliyor.
Pegasus casus yazılımının hedef aldığı önemli kesimlerden biri gazeteciler ve sosyal aktivistlerdir. Zira yazılım devletlere muhalif gazetecilerin ve aktivistlerin cep telefonuna sızmalarına ve pratikte bu kesimin faaliyetlerini aksatmaya imkan sağlıyor. Anlatılan bu kesimlere bakıldığında Siyonist rejim İsrail ve Pegasus casus yazılımını kullanan ülkelerin genellikle insan haklarına aykırı olan özel hedeflerin peşinde oldukları anlaşılıyor. Bir başka ifadeyle bu yazılımdan muhalifleri bastırmak ve başka ülkelerin liderlerine baskı uygulamak, özellikle bilgilerin medya tarafından özgürce yayınlanmasını engellemek için hedeflerin uğrunda yararlanılıyor.
Pegasus casus yazılımının hedefi olan bazı şahsiyetler ise bölgede direniş eksenine bağlı şahsiyetlerdir. Bu kesime karşı casusluk faaliyetini direniş eksenine ve Siyonist İsrail, Amerika ve Fars körfezinde bazı gerici Arap rejimlerin gerçek düşmanı olan bu eksene karşı yürütülen savaşın çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor. Bazı çevrelere göre hatta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Lübnanlı liderlerin hakkında casusluk yapmaları gerçekte Siyonist rejimin casusluk faaliyetlerinin bir parçasıdır.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas, Pegasus casus yazılımını kullanan 4 Arap ülkesidir. Aslında Korsan-ı İsrail ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler inkar edilemeyecek kadar açıkça ortada. Siyonist rejim 2012 ve 2013 yılından sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin tüm elektronik altyapılarını hazırladı ve Pegasus casus yazılımını da Kıbrıslı bir firmanın aracılığı ile bu ülkeye sattı. Birleşik Arap Emirlikleri bazı Suriyeli şahsiyetlere verdi ve içinde Pegasus casus yazılımını yerleştirdi. Cihazların üzerinden hepsi hakkında casusluk yapmış ve aynı yöntemi de Lübnanlı bazı şahsiyetlere karşı uygulamıştır.
Suudi Arabistan rejimi ise Pegasus casus yazılımını Cemal Kaşıkçı ve eşine karşı kullandı. Fas rejimi de bu yazılımı kullanan Arap rejimlerin arasında yer alıyor. Gerçi Fas kralı 6. Muhammed'in de casus yazılımının hedefi olduğu anlaşılıyor. Bundan önce İsrail'de yayımlanan Yediyot Aharon gazetesi de bir rapor yayımlayarak Siyonist rejimin casus yazılımları alanında faaliyet yürüten firmalarına Suudi rejimiyle işbirliği yapmaları için gereken izni verdiğini ve hatta bu firmaları bunun için teşvik ettiğini yazdı. Haaretz gazetesi ise Pegasus casus yazılımının Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da satışı 100 milyonlarca doları bulduğunu, satışlar Tel Aviv'in bilgisi dahilinde gerçekleştiğini kaydetti.
Tahran Radyosu. Konu hakkında bir yazı yazan Arap gazeteci yazar Abdulbari Atvan şu ifadeleri kullandı. Son aylarda dünyayı sarsan Pegasus skandallarına adları geçen bazı Arap rejimlerin Siyonist rejim İsrail'e Abraham adı ile anılan uzlaşma anlaşmasını imzalamaları boşuna değilmiş. Klasik ve siber boyutta güvenlik koordinasyonu söz konusu uzlaşma anlaşmasının bel kemiğidir. Zira başta Fars Körfezi bölgesinde yer alan birçok Arap rejimin güvenlik kaygısı içindedir. Ki bu da bu rejimlerin kendi halkı ile aralarındaki uçurumdan kaynaklanıyor ve sonuçta kolaylıkla İsrail'in kurduğu hayali güvenlik destek ağına düşüyorlar ve casusluk yazılımını satın almak ve muhaliflerine ve özgürlük ve reform isteyen ve fesadın kökünün kurutulmasını talep edenlere karşı kullanmak üzere vesvese oluyorlar.
Dolayısıyla söz konusu uzlaşmacı Arap rejimlerin Pegasus casus yazılımını kullanmaları bir yandan Abraham adlı uzlaşma anlaşmasında güvenlik boyutu daha koyu olduğunu ve öbür yandan bu anlaşmayı imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve anlaşmayı imzalamayan Suudi Arabistan rejimleri daha çok kendi halkından korktuğunu ve meşruiyet temelleri sarstığını gösteriyor. Bir başka ifadeyle bu rejimler gazetecileri ve medeni aktivistleri casus yazılımla gözetim altına alarak iktidarlarına yönelik muhalefeti engelleyebileceklerini zannediyor.
Siyonist rejimin casus yazılım kullanması ne tuhaf ne de yeni bir konudur. Zira bu rejimin mahiyeti budur. Ancak Pegasus macerasının asıl kaybeden tarafı bu yazılımı kullanan ülkelerdir. Zira acil durumlarda İsrail'e haraç vermek zorundadır. Arap yazar Atvan bu konuda şu ifadelere yer verdi. Casus yazılımı İsrail'i ana firmadan satın alan Suudi Arabistan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkeler şayet muhalifleri hakkında bazı bilgileri elde etmiş olabilir. Fakat bu bilgilerin esas kullanan tarafı İsrail'dir. Zira bu yoldan çok önemli bilgileri ve görüntüleri ele geçirmiştir ve bunları alıcı ülkeleri haraca bağlamak ve onları İsrail'in isteklerine boyun eğmeye zorlamakta kullanacaktır.
Değerli dinleyiciler, Korsan İsrail'in geliştirdiği ve bazı Arap rejimleri de sattığı Pegasus casuslu yazılımı ile ilgili sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada arzu ederseniz bizi www.parsuday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Programımıza Batı Asya bölgesinde geçen hafta yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Irak Başbakanı Kazimi'nin Amerika ziyareti ve Amerika Başkanı Biden ile Amerikalı askerlerin Irak'tan çekilmeler üzerine anlaşmasına tepkiler.
Lübnan'da Necip Mikati'nin yeni başbakan olarak seçilmesi.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, pazartesi günü Washington'da Amerikan Başkanı Joe Biden'la görüştü. Bu ziyaret Kazımi'nin Amerika'ya yaptığı ikinci ziyaretiydi. Kazımi ilk ziyaretini Eylül 2020'de Donald Trump döneminde yapmıştı. O ziyaretin ana ekseni de Bağdat ve Washington arasında Irak'taki Amerikalı askerlerin çekilmeleriyle ilgiliydi. Şimdi de ikinci ziyarette Bağdat ve Washington arasında müzakerelerin ana ekseni aynı konu oldu.
Amerikalı terörist askerlerin Irak topraklarından çekilme meselesi Amerika Terör Devleti İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Komutanı Ebu Mehdi Mühendisi 3 Ocak 2020'de Bağdat havaalanına yakın bir noktada düzenledikleri terör saldırısında şehit etmelerinin ardından Irak'ta yasal bir talebe ve halkın kesin isteğine dönüştü. Bu doğrultuda Irak parlamentosu 5 Ocak 2020'de Amerikalı terörist askerlerin Irak'tan çekilmelerini öngören yasayı onayladı. Irak halkı da birçok kez düzenledikleri protesto eylemleriyle bu isteklerini ortaya koydu.
Amerika'nın eski başkanı Donald Trump döneminde iki taraf arasında ilk tur müzakere Haziran ve ikinci turda Eylül 2020'de gerçekleşirken, üçüncü tur müzakere Nisan 2021'de ve dördüncü turda şimdi Kazımi ve Biden arasında düzenlendi. Biden ve Kazımi pazartesi günü ortak bir bildiri yayımlayarak Amerikalı terörist askerlerin Irak'tan çekilmesi üzerine anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Biden ve Kazımi'nin ortak bildirisinde Amerikalı askerlerin Irak'taki görevi 31 Aralık 2021'de sona ereceği belirtildi. Bildiride Amerikan yönetimi Irak'ın milli egemenliğine ve yasalarına saygı duyduğu ileri sürülerek Irak devletinin de Irak'ta askeri eğitim ve istişare veren uluslararası ittifaka bağlı güçleri korumakla yükümlü olduğu vurgulandı.
Biden ve Kazımi'nin ortak bildirisine göre iki taraf aralarındaki güvenlik ilişkilerini eğitim, istişare, destek ve istihbarat işbirliğine çevirmeye kararlaştırdıkları ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar Irak'ta Amerika'nın hiçbir muharebe gücü kalmayacağı ileri sürüldü. Biden, Kazımi ile görüşmede Amerika'nın Irak'ta rolü bundan sonra sadece eğitim ve IŞİD ile mücadelede destek amaçlı olacağını iddia etti.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Amerika ve Irak arasında varılan bu anlaşma hakkında ise farklı yorumlar gündeme geldi. Bazı çevreler anlaşmayı Kazım'ı yönetim için diplomatik kazanım olarak yorumladı. Ancak anlaşmayı eleştirenler, anlaşma Amerikalı terörist askerlerin Irak'tan çekilmesiyle sonuçlanmayacağını ve sadece Irak'ta Kazım'ı ve Batı yandaşları için bir seçim malzemesi olacağını belirtti. Politico dergisi ise Amerikalı bir yetkiliden naklen, Amerika'nın Irak'ta muharebe misyonunun son bulması bu ülkeden çekilme anlamına gelmediğini yazdı.
Öte yandan Biden ve Kazım arasındaki anlaşma Irak içinde de farklı tepkilere yol açtı. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Parlamento Başkanı Muhammed Al-Busi anlaşmayı destekleyerek Irak için diplomatik ve siyasi başarı nitelediler. Fethi İttifakı Başkanı Hadi Amiri de Amerika ve Irak arasındaki stratejik müzakerelerin sonuçları ve Amerikalı askerlerin cari yılın sonunda Irak'tan çekilmelerini öngören anlaşmayı olumlu karşılayarak anlaşmayı Irak'ta milli egemenliğin tam olarak sağlanması yolunda olumlu adım niteledi. Sadr hareketi lideri Muktede Sadr da anlaşmayı olumlu karşılayarak Başbakan Mustafa Kazım'a teşekkür etti.
Iraklı parlamenter Şeyh Abdul Emir Taiban ise Twitter hesabında şöyle yazdı. Bu ne sırdır ki Afganistan'dan çekilen Amerikalı askerler üslerini Katar'dan Ürdün'e taşıyor. Ayrıca bölgedeki tüm Patriot hava savunma sistemlerini topluyorlar. Fakat Irak parlamentosunun çıkardığı ve yabancı askerlerin çekilmesini öngördüğü yasaya rağmen Irak'ta kalmaya devam ediyorlar.
Iraklı Kürt politikacı Macit Şengali de Twitter hesabında Başbakan Kazım'ın Amerika ziyaretine ve Amerikalı askerlerin durumu ile ilgili varılan anlaşmaya tepki göstererek şöyle yazdı. Herkes tweetlerinde ve açıklamalarında Amerika ile varılan anlaşmaya destek verdi. Ancak anlaşmanın en önemli maddesi Amerikalı askerlerin Irak'taki varlığı sadece muharebe gücünden müsteşar gücüne ad değiştirmesi oldu ve gerçekte hiçbir çekilme söz konusu olmuyor.
Irak direnişi ise bir bildiri yayınlayarak direniş grupları Amerikalı işgalci güçler ülkelerinden tamamen çekilinceye kadar tam teyakkuzda olacaklarını duyurdu. Irak direnişi Amerika ve Irak arasındaki anlaşmayı muğlak niteleyerek Amerikalı askerlerin görevi muharebeden eğitim ve müsteşarlığa dönüşmesi aslında Irak işgalinin devam edeceği yönünde sahtekarca bir hareket olduğunu vurguladı.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinde bir başka önemli gelişme Lübnan'da Necip Mikati'nin yeni kabineyi kurmakla görevlendirilmesi oldu. Lübnan'da Saad Hariri kabineyi kurmaktan vazgeçince Lübnan parlamentosu Necip Mikati'yi yeni kabineyi kurmakla görevlendirdi. Karar Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından onaylandı. Necip Mikati 72 parlamenterin olumlu oylarıyla yeni başbakan olarak seçildi. Lübnan parlamentosunun toplam 128 milletvekili bulunuyor. Bunlardan ikisi öldü, 8'i istifa etti ve bu sayı şimdi 118'e düştü. Oylamada 42 milletvekili olumsuz oy kullanırken bir parlamenterde Lübnan Birleşmiş Milletler eski büyükelçisi Nawaf Selam'a oy verdi. Bundan önce Saad Hariri Ekim 2020'de 65 oyla yeni kabineyi kurmakla görevlendirilmişti.
66 yaşındaki milyarder Necip Mikati, iktisadi ve siyasi açılardan deneyimli bir şahsiyet olarak Lübnan'da yeni kabineyi kurmakla görevlendirildi.
Mikati 1982 yılında kurulan Invest.com'un kurucusudur. Bu firma Arap dünyası ve bölgenin en büyük telekomünikasyon firması sayılıyor. Mikati bundan önce de Lübnan'ın siyaset arenasında çeşitli görevleri yürüttü. Mikati 1998 ile 2004 yılları arasında Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı. Mikati 2009 yılında da Trablus bölgesinin milletvekili oldu.
Necip Mikati 19 Nisan 2005'te Lübnan Başbakanı oldu ve aynı yılın 19 Temmuz tarihine kadar bu görevin başında kaldı. Mikati hükümeti geçici hükümetti ve sadece yeni parlamento seçimleri ve yeni hükümetin kurulmasına kadar görev başındaydı. Mikati 2011 yılında yeniden başbakanlık görevini üstlendi ancak 2013 yılında istifa etti ve geçici başbakan olarak Şubat 2014'e kadar bu görevi yürüttü. Şimdi ise Mikati 3. kez Lübnan'da yeni kabineyi kurmakla görevlendirildi ve başarılı olduğu takdirde 3. kez başbakan olacak.
Necip Mikati'nin başbakan olarak seçilme sürecinde dikkat çeken konu hem Saad Hariri liderliğindeki El Mustakbel hareketi hem direniş kanadı ve yine Nebih Berri liderliğindeki hareketin Mikati için olumlu oy kullanmaları oldu. Lübnan parlamentosunda 14 milletvekili olan Samir Cancan liderliğindeki Kuvat-ı Lübnaniye ve 17 milletvekili olan Cebran Basil, Özgür Milli Hareketi Necip Mikati'ye olumsuz oy verdi. Buna göre gözlemciler Mikati yeni kabineyi kurmakta Saad Hariri'nin yolunu izleyerek Lübnanlı gruplarla teamülde bulunmazsa kabineyi kurmakta sorun yaşayacağını belirtiyorlar. Şimdi siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'in konuyla ilgili görüşlerini dinleyelim.
Soralıkta Suudi Arabistan'ın istediği Lübnan'da olmur. Niye olmur? Buna göre ki orada Hizbullah'ın çok yapıcı bir rolu var. Hizbullah bakmayarak ki Sünnilerden Saad Hariri, yani bu El-Mustakbel Partiyası Suudi Arabistan'dan destekleniyor onun siyasetini aparıyor. Veli her halde parlamanda başka yerlerde mecburdu Lübnan'ın başbakanı yola. Buna göre de biz şahit olduk ki Saad Hariri'ni bu yeni Suudi Arabistan'ın veliahdi onu bir neçə gün orada ciro tuttu ve zindana saldı. Türmədə zindana saldı, zindani elədi. Ve indi de təzədən Lübnan bir iqtisadi problemlə, müşküllə, iqtisadi gərginliklə üzbəüzdü. Orada bəzi çətinliklər var. Təbiidir ki, indiki şəraitdə dövləti idarə eləmək biraz çətindir. Suudi Arabistan'da eyni halda Saad Hariri'den himayetin ucu çıcara yoktu. Aslında şayet belki de Saad Hariri daha Suudi Arabistan'a evvela inanmır. Veli her halda bakmayarak ki her sünnilerden her kim olsa Hizbullah onu destekleyir. Hizbullah indi orada büyük partiyadı. Tabii ki Lübnan'ın parlamanında Milli Meclisi'nde çok sayıda nümayendesi var. Orada deputatı var. Veli sünnilerin öz ara, ehli sünnet partiyalarının öz arasında olan problemler ve bazı karşı durmalar bahis olubdu ki orada uzlaşım çok çetinleşir. İndi Saad Hariri de neçə müddət öz dövlət kabinesini qurmaq için çalışdı. Veli her halda Michel Onlan ki orada an cumhurbaşkanıdır bir nəticəyə çata bilmədi və vazgeçdi başbakan olmaqdan və Mikati məmur olub. İndi hər halda Lübnanın bir daxili problemləri var, müşkilləri var, daxili çətinlikləri var. Biraz da təbii ki, başqa ölkələrin, hələ də Amerikanın demək olar Orta Doğuda Lübnana və Suriyə təsir qoymaq siyasəti var. Xüsusən Suriyə təsir qoymaq üçün Lübnanı elinde saklamak istedir. İsrail'in orada hemşe korkusu Hizbullah'dandır. Lübnan'da gerginliği salmakla Hizbullah'ı orada təzif eləmək istedir. Eyni halda Avrupalılar da orada Mesihilerden himayet edirlər. Onlar da təbii ki orada xüsusən Fransa'nın büyük rolu var, əli var. Ve bunların hamısı birbirinin üstüne gələndə demək olar ki Lübnan'da əgər biri düzgün baxa və ədalətlə oranı araşdıra belə analiz olur ki, əgər orada Hizbullah'ın gücü olmuyor, onun yapıcı bir siyasetin olmuyor. Lübnan çok çetin şeraite düşer.
Sayın Rahmetullah Şerif'e görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi paylaşabileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarmaya çalışacağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, gelişmenin en önemli şartının düşmandan ve düşmanlıklardan korkmamak olduğuna işaretle, genç olmayan birikimlerin yanında genç güçlerin varlığının halkın güveninin yükselmesine ve düşmanın korkmasına sebep olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Gelişmenin oluşması için en önemli şartlardan biri düşman ve düşmanlıklardan korkmamaktır. Allahu Teala peygamberine şöyle buyuruyor: İçinde Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. İnsanlardan korkmamalısın. Onun ve bunun sözünden korkmaman gerek. Eninde sonunda her olumlu girişim, önemli olan her işe bir grup muhalefet edebilir. Muhalif muhalefet eder. Bugün sanal ortamın varlığı ile muhalefetlerin çoğu da keskin ve acı vericidir. Eğer doğru önemli bir hareket güçlü şekilde muhasebe edilmişse bunlara aldırmamak gerekir. Dış düşmanları da dikkate almamak gerekir. Ülkede iyiye doğru yapılan her harekete karşı geniş bir düşman cephesi oturmuş, sürekli nasıl darbe vuracaklarını düşünüyorlar. Her donanım alanında hem yazılım alanında donanımları ülkede alınan önemli, doğru ve mantıklı, kararlı, geniş çaplı propagandaları ile sorgulamaktadır. Ve Siyonistlerin elinde olan bu propaganda imparatorluğu ile bunları vurarak yok etmeleridir. Bunlardan korkmadan hareket etmek gerekir. Ve bana göre bunun yolu da genç güçlerin varlığıdır. Dikkate almayan ve korkmayan ve korkmadan hareket eden ise genç güçlerdir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran'da Petrol Bakanlığı ile Kooperatif ve Çalışma Bakanlığı ve İran Atom Enerjisi Kurumu'nun projeleri İran Cumhurbaşkanı video konferansındaki konuşmasıyla hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani projelerin açılmasının İran'a komplo kuranlar için bir baş belası olduğunu söyledi. İran Petrol Bakanı Bijan Namdarzengin'in Güney Pars sahasından gaz üretiminin 700 milyon metreküpe ulaştığını belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, İran'ın nükleer endüstrisinin başarıları sebepsiz değildir açıklamasında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Bahreyn'in birkaç İran bankasına yönelik iddialarının yasal bir dayanağı olmadığını belirtti. Siyonistler İran'a karşı asılsız iddialarına İngiltere'de ağız birliği yaptı. İran'a yaklaşık 20 milyon doz yabancı aşı ulaştı. Fauci, Amerika'da korona salgıyla ilgili durumun vahim olduğunu belirtti. Türkiye'de koronavirüsten 96 kişi daha yaşamını yitirdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız çift 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca çift 0-98-21-22-01-36-82 ve çift 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.